tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Bugün danışmentlileri konuşacağız. Anadolu'dayız. Ama onun öncesinde hep yaptığımız gibi bir kitap armağanımız var sizlere. Bize ilk ulaşan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir kitabı armağan ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey de son derece kolay. Artık biliyorsunuz ilk arayan dinleyicimiz, yani şu telefonları 463 3419 ve 463 3421 numaralı telefonları ilk arayan dinleyicimize olacak bu kitap armağanımız. Ya da trttürktarihi@trt.net.tr adresine bir elektronik posta gönderebilirsiniz. Ya da 90 535 472 60 11 numaralı telefon numaramıza bir kısa mesaj atabilirsiniz. Bu telefonlarımız, elektronik posta adreslerimiz aynı zamanda bize sorularınızı yöneltmek için de tabii ki geçerli. Şimdi soruyorum Güray hocamıza, hocam bu hafta ilk şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz?
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından Menteşe Beyliği adlı kitabı hediye ediyoruz. Türkçe'ye Orhan Şaik Gökyay tarafından çevrilen eser Paul Wittek tarafından hazırlanmıştır. Bu eser Anadolu Türk tarihi, özellikle beylikler dönemi Türk tarihi açısından çok önemli. Özellikle Anadolu'nun fethi dönemini anlatması dolayısıyla da kritik diyebileceğimiz bilgiler vermektedir. Beylikler dönemine ait yazılmış olan en eski eserlerden birisidir dünyada da. Paul Wittek kendisi aynı zamanda bir önemli Türkologtur. Osmanlı Devleti ile ilgili, beylikler dönemi ile ilgili Selçuklu'ya dair görüşleri de bu eserde bulunmaktadır. Ayrıca şöyle bir ifadeyle bu eseri değerlendirebiliriz. Türk tarihçiliğinde de çok önemli bir takım tartışmaların konu edildiği bir eserdir bu. Yani Türk nüfusunun Anadolu'ya nerelere nasıl yerleştiği ile ilgili önemli görüşlerini dile getirir Paul Wittek. İşte Paul Wittek'in burada dile getirdiği görüşleri Fuat Köprülü, Halil İnalcık rahmetli hocalarımız, aynı zamanda daha sonraki şu anda da yaşayan birçok tarihçimiz cevaplandırmıştır, tartışmıştır ve bir gündem oluşturmuştur bu eser. O açıdan tarih ilminde de önemli bir çığır açmıştır diyebiliriz. Yani yanlışlarıyla, doğrularıyla tartışma yaratan bir eserdir.
Hocam şimdi Neslihan Değirmencioğlu yapımcım bana kızacak ama şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Programımızın başındayız henüz ancak. Doğu Avrupa'nın insanları, Doğu Avrupalı bilimciler, Almanlar Türkolojiyi ve Türk tarihine örneğin Hollandalılardan ya da İngilizlerden daha fazla ilgi duymalarının nedeni bu bölgelerde Türklerin çok daha öncesinden gelmiş, yerleşmiş olmaları olabilir mi diye Türk Tarihi'nin izinde programına başladığımızdan beri düşünüyorum ve bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyorum.
Elbette çok güzel bir soru sordunuz. Türk tarihi üzerine ilgi duyan topluluklara, devletlere baktığımız zaman Macarlar başta olmak üzere Balkanlarda bazı devletler, Doğu Avrupa'da, Polonya'da, Rusya'da yine çok yoğun bir şekilde Türkoloji çalışmaları artmıştır. Hatta Almanya'da özellikle belli enstitülerde yoğunlaşmış bir Türkoloji araştırmacılığı bulunmaktadır. Nitekim Türk tarihinin en eski kayıtları olan, belgeler olan Orhun abideleri de bu şekilde bulunmuştur. Yani bu Rus bilim adamları, Türkologlar, Macar Türkologlar tarafından ve yine Almanların da daha sonraki çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu da şunu gösteriyor. Aslında Türkoloji sahası Avrupa'nın da yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren bir sahadır. Avrupa Hunları, Avarlar, Macarlar, Bulgarlar, daha sonra Balkanlara gelmiş olan Peçenekler, Hazarlar, Kuman Kıpçaklar, Oğuzlar ve buna benzer onlarca daha topluluğu, Türk ve Türklere akraba topluluğu saydığımız zaman Biz Avrupa'nın içerisinde yüzyıllardır bulunan bir milletiz, kavmiz. Bundan dolayı da Türkoloji tarihinde, Avrupa'nın tarihinde doğal olarak olması gereken bir alan.
Belki onlar da kendi köklerini arıyorlar hocam. Bunun için
Evet.
özellikle eğiliyorlar konuya.
Birçok araştırmacı, özellikle Macarlarda, Almanlarda ve Polonya'da araştırmasını yaptığı sırada kendi toplumlarının şu anki mevcut durumlarıyla tarihteki kimliği arasındaki farkları, değişimleri görmüşler ve Türkolojiye daha da bir merakla sarılmışlardır. Çünkü Macarların kesinlikle farklı bir kavim oldukları ortadadır. Ayrıca çok ilginç bir hikayeleri vardır. Ben onu daha önce de değerlendirmiştik sizin programınızda yine. Macarların tarihteki kültür değişimleri, yani dillerinin değişimi, dinlerinin değişimi çok orijinal özellikler taşır. Dünya tarihinde de numune diyebileceğimiz ilginç olaylar vardır. Bizans'ın Macarlar ile olan ilişkileri de dünya tarihine yön verecek şekilde ilerlemiştir.
Evet hocam, Macarların o ünlü bilim adamı Gyula Nemeth de en azından üçte birinin, Macarların üçte birinin oran da veriyor o Attila ve Hunlar adlı kitabında, bir Türktür diyor.
Evet, Macar kavramı Magyar ya da Macar kavramına baktığımız zaman Hungarya kelimesiyle de alakalı tabii. Hungary, açlık ülkesi anlamına gelir, Hangarya. Ancak şöyle de değerlendirebiliriz. Hungarya kelimesini Hun'la alakalı bulursak Hunların ülkesi anlamına da gelmektedir. Yani Macar kelimesi aslında doğrudan Hunlar ile de irtibatlı bulunuyor bu açıdan
Evet.
baktığımızda.
Hocam şimdi Neslihan beni stüdyodan atacak. Ben bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatayım dinleyicilerimize. Sevgili dinleyicilerimiz, Danışmentlileri konuşacağız. Evet, gerçekten de kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Hocam az önce girdiğimiz konuyu başka programda bir konuşuruz Neslihan'la. Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi geçiyoruz 1071 sonrasına. Sultan Alparslan, bildiğiniz gibi Türk Tarihi'nin izinde programlarında, Selçuklu'nun izinde programında daha önce de ayrıntılarıyla aktardığımız gibi, bu büyük zaferden sonra, Malazgirt zaferinden sonra yavaş yavaş Anadolu'da beylikler oluşmaya başladı. Anadolu Selçuklu Devleti bunlardan biriydi. Ama galiba kurulduğunda hocam en büyüğü Danişmentlilerdi. Ve
Evet.
hocam Danişment Ahmet Gazi'den başlayalım dilerseniz.
Evet, Danişmet Ahmet Gazi Danişmetli Beyliği'nin kurucusudur. Danişmetli Beyliği'ni hemen kısaca özetleyelim. Dinleyicilerimiz, uzun vakti olmayan dinleyicilerimiz de kısaca bilgi edinsinler. Değerli toplu bir bilgi verelim, kimlik bilgisi gibi. Danişmetli Beyliği Malazgirt Zaferi'nden 9 yıl sonra Danişmet Ahmet Gazi tarafından Tokat Niksar başkentinde kurulmuştur. Niksar'ın fethinden sonra başkentliği buraya taşımıştır. Başlangıçta ilk başkentleri Sivas ili, daha sonra Niksar'a taşınmıştır. Sonra Kayseri, Divriği, Şebin Karahisar, Malatya ve Amasya, Danişmentlilerin çeşitli meliklik merkezleri. Yani bir şekilde beyliğin kendi içerisinde büyük bir devlete dönüştüğü sırada iç beylikleri dediğimiz bir yapıya, eyalet yapısına dönüşmüştür. İşte bu şehirlerde her biri ulu camileri olan başkentlerdir ayrıca. Yani Niksar, Sivas, Amasya, Kayseri, Malatya ve Şebin Karahisar, yani bugünkü Gümüşhane oluyor. Bu illerin hemen hepsi başkentlik yapmıştır Danişmetlilere. Danişmetlilerin en geniş sınırları Karadeniz'den Konya'ya, Konya Ovası'na kadar uzanmaktadır. Kuzeyden güneye düşündüğümüzde, doğudan batıya düşündüğümüzde ise Erzincan'dan Eskişehir Ovası'na kadar uzanmaktadır. Yani Batı Anadolu'ya kadar uzanmaktadır. Yüzyıl olarak baktığımızda 11. yüzyılın ikinci yarısında 1180 yılında Malazgirt Zaferi'nden 9 yıl sonra Danişmet Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur. 1178 yılında 100 yıla yakın bir süre hayatiyetini sürdürmüş. Yani bağımsız bir beylik ve devletçik olarak hükmünü sürmüş. Yeri yer çok istikballi dönemler, yani yüksek bir devlet yönetimi de göstermiştir Danişmetli Beyliği. Selçukluların da üzerinde Anadolu'da en büyük güç oldukları dönemler vardır. En son Melik Zünnun zamanında 1178 yılında yıkılmıştır. Sultan 2. Kılıç Arslan tarafından bütün ülke alınmıştır ve danışmentliler aile olarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerine iskan edilmişlerdir. 1178 çok önemli bir tarihtir. Aynı zamanda Anadolu iskan tarihi ve nüfus tarihi açısından da çok önemli bir uygulamadan bahsediyoruz. 2. Sultan Kılıç Arslan'ı yani Selçuk Sultanı Miryokefalon zaferini kazanan büyük hükümdar Kılıç Arslan'ın bir iskan politikası var. Onunla da son bulmuştur. Ancak tabii millet olarak baktığımızda danışmentliler Oğuz Türklerinin Selçuklular ile akraba olan Çavuldur boyundan bir topluluktur. Ancak Kınık da diyebiliriz bir yönüyle. Çünkü danışment Ahmet Gazi Anadolu Selçuklu Sultanı Büyük Fatih Süleyman Şah'ın dayısıdır. Yani bir şekilde Kınık boyuyla akrabalığı olan aile kökü itibariyle Büyük Oğuz boylarından Çavuldur'dan olmakla birlikte Kınık'la çeşitli şekillerde hem oğulları çocukları hem kendisi bizzat akraba olan aynı zamanda da Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ordusunda baştan bu yana çok güvendiği sağ kolları arasında bulunmaktadır. Bu da çok önemli. Mesela Alparslan'ın Anadolu'ya giriş kapısı diyebildiğimiz Ani üzerine gelmeden önce yapmış olduğu 1064-1065 yılındaki Kafkasya seferinde en çok sağ kolu olarak güvendiği isim danışment Ahmet Gazi'dir. Yani bu çok önemli bir olay. Malazgirt'ten önceki bir şeyi burada ifade ediyoruz. Ve danışment Ahmet Gazi'nin burada fethettiği yer neresidir? Arran ülkesidir. Yani bugünkü Ermenistan devletinin başkenti Erivan'ı bu seferle Sultan Alparslan fethetmiştir. Danışment Ahmet Gazi eliyle. Daha sonra büyük savaşlarda da yanında olmaya devam etmiştir Sultan Alparslan'ın. 1071 yılındaki büyük Malazgirt zaferinde Muş Ovası'ndaki Malazgirt Kalesi önlerindeki savaşta danışment Ahmet Gazi Malazgirt'te yine en büyük yararlılığı gösteren Türk komutanları, beyleri arasında bulunuyor. Neden kendisine danışment dendi? Bununla ilgili tarihçilerimiz yorumlar yaparlar. Evet, bu çok danışment kelimesi bugün çok fazla bilinen bir isim ya da
hocam farklı görüşler mi var?
Kavram değil. Evet.
Buyurun hocam. Evet.
Danışment kavramı Selçuklu çağında ve Türk tarihinde bir medeniyet işareti gösterir. Aynı zamanda alim kişiliği olduğunu gösteriyor. Yani çok iyi yetişmiş, özel eğitim almış kişiler bunlar. Yabancı dil bildiğini, ulema sınıfından olduğunu ve ulema sınıfı içerisinde de bugün profesör diyoruz ama ona yakın bir kavram olarak danışment kavramı kullanılmaktaydı. Yani doçent kavramına denk gelmektedir. Avrupa'da ve modern dünyada kullanılan bugünkü akademiyanın kullandığı danışment kavramıyla karşılanabilir. Yani profesörlükten önceki ilmiye sınıfına danışmentler grubu deniyor. Dolayısıyla kendisinin bir muallim olduğunu Arap tarihçi İbnül Esir yani İslam tarihçilerinden birisi böyle açıklıyor aynı zamanda. Yani danışment diyor onun muallim olduğunu, müderris olduğunu gösteren bir sıfattı ve bütün Türkleri etrafına toplar ilim öğretirdi diyor. Açık havada ders verirmiş danışment Ahmet Gazi. Böyle bir adammış. Yani halkını, milletini eğitip öğreten bilge bir kişi olduğunu gösteriyor. Kuruculuk böyle bir şey işte. Yani bilge insan modeli var danışment Ahmet Gazi'de ki 100 yıla yakın devam eden Anadolu'nun o sıkıntılı döneminde bir Fatih Bey olarak ayakta durabilen nadir kişilerden birisi. Yani çok seçkin bir kişiliği var. İşte o şahsiyet onu destansı bir kahraman yaptı. O destansı kahraman Danışmetname'de anlatılıyor. Danışmetname diye bir destanımız var biliyorsunuz. Danışmetname, Danışmetli Beyliği'nin olağanüstü olaylarını anlatır. Yani destansı tarih hikayelerini anlatır. Orada ismi Seyit ve Şerif olarak geçer. Yani Danışmet Ahmet Gazi bir taraftan da Hazreti Peygamber'le irtibatlı görülmektedir. Türkmenler arasında ve Türk kültüründe, tarihinde, edebiyatında böyle tanımlanıyor. Danışmet Ahmet Gazi kendisi Battal Gazi'nin soyundan gelen bir soylu asil kişidir. Böyle tanımlanmıştır Danışmetname'de. Dolayısıyla Danışmet Ahmet Gazi'nin kurmuş olduğu beyliğin aslında karizmatik bir devlet modeline uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yani Anadolu'nun tamamına hükmetme gibi bir temellendirmeye, başarıya sahip, ilmiye sınıfından gelen bir insan. Diğer taraftan da çok kurnazca siyasi başarılar elde ediyor. Dahi uygulamaları da var. Mesela Haçlılarla olan savaşta Kılıç Arslan'ın her zaman yanında olmuştur. Anadolu Fatihi, Süleyman Şah'ın oğlu 1. Kılıç Arslan'la başlangıçta münakaşalıyken Haçlılar gelince onunla birleşerek sonuna kadar onunla ittifak halinde mücadelelere devam ettiğini görüyoruz. Tabi Danışmet Ahmet Gazi 1080 yılında devleti kurmuştur. 1104 yılına kadar yaklaşık 24 yıl boyunca devletin tek hakimi olarak sultan sıfatını da kullanan bir hükümdar olarak devam etmiştir. Kendisine El Melikül Muazzam ve Melik Danışment Gazi, Melikül Muazzam kavramı sadece sultanlara verilen bir kavram. Yani lakap olarak baktığımızda Anadolu'da kendisini sultan olarak gördüğünü gösteriyor. Melik-i Muazzam ya da Melikül Muazzam Danışment Ahmet bin Ali Et-Türkmani, yani Türkmenlerden hocam, evet. Müslüman, iman etmiş bir Türk demektir. Türkmen soylu, Türkmenlerden Ali adlı babası, oğlu da Ahmet ve lakabı da Danışment ve Melikül Muazzam, yani büyük hükümdar, büyük kral anlamına geliyor.
Hocam tam bu esnada 1075 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti kuruluyor. 1080'de Danışmentliler kuruluyor. Süleyman Şah'la Ahmet Gazi'nin ilişkileri hakkında kayıtlarımız, kaynaklarımız var mı?
Süleyman Şah'la olan ilişkiler açısından baktığımızda evet bir takım olaylar var. Ancak Süleyman Şah'ın 1086 yılında vefat etmesiyle aslında Anadolu Selçuklu Devleti bir sekte dönemi, yani duraklama ve geri çekilme dönemi yaşıyor. Danışmet Ahmet Gazi'nin karşısında çok fazla bir rakip görülmüyor. Süleyman Şah başlangıçta Batı Anadolu'da yer aldığı için Danışmet Ahmet Gazi ise Süleyman Şah'ın pek ilgilenmediği bir sahada görev taksimi yapmış. Yani Sultan Alparslan bunlara görevler vermiş. Siz işte Batı Anadolu'ya gideceksiniz. Ey Danışmet Gazi, sen Karadeniz'e, Orta Anadolu'nun şu bölgesine gideceksin. İşte diğer beylerden baktığımız zaman Anadolu'nun fethinde görevli Tanrı vermiş diye bir hükümdar daha var. İzmir'e gidin siz de diyor. İzmir'e kadar gidiyor. Efes'i fethediyor. Tanrı vermiş. Biliyorsunuz Çavuldur boyundandır o da. Danışmentlerin yine bir akraba koludur. Ve Çaka Bey de yine Danışmentli kolundandır. Danışmentli kolundan, Çavuldur boyundan Oğuzların. Çaka Bey İzmir'e gidiyor ve Tanrı vermişle birleşiyor. Dolayısıyla İzmir'in fethi de 1081 yılındadır. Yani 1080 yılında Danışment Ahmet Gazi burada Danışmentli Beyliğini kuruyor ama diğer tarafta da İzmir'de Çaka Beyliği kuruluyor. 1075'te de İznik'te hemen Bizans'ın yanı başında Selçuklu Devleti'nin başkenti, ilk başkenti İznik. Selçuklu Hükümdarlığı, Anadolu Selçuklu Sultanlığı Süleyman Şah tarafından kuruluyor.
Hocam Neslihan'dan uyarı gelmeden biz bir kendiliğimizden ara verelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla danışmentlileri konuşmaya devam edeceğiz ama hocam dinleyicilerimizin mesajları var. Almanya'dan Aydın Küperi adlı dinleyicimiz aramış. Bizden kazandığı ikinci kitapta eline geçmiş. Çok teşekkür ediyor bütün ekibe, size, bize, hepimize ve programa. Onu paylaşayım sizle ve dinleyicilerimizle.
İyi okumalar diliyoruz. Hayırlı olsun dinleyicimize. Selamlar.
Ve bugün bizden kitap kazanan dinleyicimiz de Ankara'dan Pervin Turan. Şöyle demiş: programı ilgiyle dinliyorum. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Ve tarihimiz hakkında etraflıca bilgi sahibi olmamızı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum demiş. Birden aklıma şu geldi. Soruyorum Neslihan'a, Japonya'ya kitap göndermiş miydik? Anımsadığım kadarıyla yok, göndermemiştik. Japonya ve Çin kaldı hocam. Suudi Arabistan, Hollanda, Amerika. En sonunda başkentimizden Ankara'dan Pervin Turan adlı dinleyicimize de bir kitap armağan ettik. İyi okumalar diliyoruz. Programın başında Güray hocamız tanıttı kitabı. Çok önemli bir kitap. Menteşe Beyli, Paul Wittek kaleme almış. Hocam çevirmeni?
Orhan Şahik Gökyay. Türk tarihi
çok önemli bir isim Orhan Şahik, evet. Gökyay'da. İyi okumalar, güle güle bu kitabı kütüphanenizde bulundurun diyelim. Ve bir başka mesaj daha var Güray hocam. O da Suudi Arabistan'dan arayan dinleyicimiz Mehmet Ustaoğlu'ndan. Başta hocamıza ve size çok teşekkür ediyorum bu program için demiş.
Biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize selamlar olsun.
Hocam sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyicilerimiz bizi dinledikçe biz de burada onlar için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak. Devam edelim hocam danışmentlilere konuşmaya. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti ya da Türkiye Selçuklu Devleti. Fakat diğer Anadolu'da kurulmuş Türk beylikleri beylik olarak geçiyor. Neden danışmentliler devleti demiyoruz? Bir devlet niteliği kazanmamış oluyor ve neden diğeri, o da bir beylikken, devletleşmiş, devlet kavramını kullanıyoruz?
Evet, burada neyi esas alıyor tarihçilerimiz?
Hocam burada neyi esas alıyoruz?
Neyi esas alıyoruz onu soruyorsunuz. Çok haklı olarak biz daha büyük olan, daimi olan, kapsayıcı, kuşatıcı ve diğerlerine göre diğerlerini kuşatmış, kendi içerisinde absorbe etmiş, yani kendi içine almış, yok etmemiş, yaşatmış ama kendisine alarak onu daha büyük bir güce dönüştürmüş. Yani yeni bir devlete katmış aslında bir şekilde. Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı niteliğindeki Türkiye Selçuklu Devleti'nin danışmentlilerden daha merkezi bir rol oynadığını, Anadolu'daki her siyasi ve sosyal olayda daha kalıcı izler bıraktığını görüyoruz. Bundan dolayı da Türkiye Selçuklu Devleti büyük bir devlet olarak, Anadolu'da birleştirici bir Türkiye devleti olarak ortaya çıkıyor. Danışmentler biz devletiz diyor, devlet değiliz demiyor ama işte bu zaman ve etki açısından baktığımızda Türkiye Selçuklularına göre daha küçük kalıyor, daha az süreli ve daha dar bir bölgede kalıyor. Türkiye Selçukluları ise Akdeniz'e ulaşmış, Batı Anadolu'da denizlere kılıcını vurmuş, Karadeniz'de tersaneler yapmış, Karadeniz'in kuzeyine Suda'ya kadar seferler yapmış. Doğu Anadolu'yu yine Anadolu'da birliği sağlayarak sadece İstanbul dışında Anadolu'da tek bir büyük devlete dönüştürmüş. Yani Anadolu'da ilk defa Türkiye adının konulmasını sağlamış bir devletten bahsediyoruz. Aynı zamanda Bizans gibi çağının en büyük devletine kılıç vurmuş ve Haçlılara dur demiş. Böyle tek başına başarılar kazanmış. Gerçekten de merkezi bir rolü olan, Büyük Selçuklulardan da devraldığı mirası devam ettiren bir karizmatik devamlılıktan bahsediyoruz. İşte bu devamlılık bize Selçukluların devamı olan Anadolu Selçuklularını ya da diğer adıyla Türkiye Selçuklularını merkeze koymamızı, diğerlerini ise daha küçük devletler olması ve diğerine dahil olmaları dolayısıyla devletçik gibi, yani beylik anlamında, devletçik de diyebiliriz. Devletçik kelimesi biraz küçümseme katıyor. Beylik ise daha böyle oturmuş bir kavram. Karşılığı tarih literatüründe daha iyi anlaşılıyor. Ondan dolayı devletçik demektense beylik demişiz yani. Birisi bey, diğeri sultan. Bey her zaman sultan lakabını kullanamaz ama o da kendine göre bir iç işlerinde bağımsızlık sahibidir.
Fakat yani, hocam burada bir tabilik metbuluk ilişkisi söz konusu mu?
Aynen öyledir. Yani tabi metbu ilişkisi Anadolu Selçuklularında da vardır. Büyük Selçuklular da ademi merkeziyet sahibidir. Devlet teşkilatı açısından baktığımızda Türkiye Selçukluları da ademi merkeziyet teşkilatıyla yönetilmiştir. Yani devlet teşkilatında da devamlılık vardır. Danışmentliler de öyledir. Az önce programımızın girişinde danışmentlere ait 5 tane başkent saydım. İşte bu 5 başkentin hepsi ayrı meliklik ve hepsinde ayrı beyler var. Aslında danışmentliler de kendi içerisinde 5 ayrı beyliğe bölünmüş. Yani bunu bu şekilde değerlendirirsek o zaman devletçik devletçik gibi anlaşılıyor. tabi metbu ilişkisiyle bir merkeze bağlı, yani Büyük Sultan'a bağlı. İşte o Büyük Sultan kim? Danişmet Ahmet Gazi, yani Melikül Muazzam sıfatını kullanan, Büyük Sultan anlamında bu lakabı alan kişi. Ona tabi diğerleri. Vergi veriyorlar, yıllık olarak belli görevlerini yerine
hocam
getiriyorlar.
Hocam az önce söylediğiniz konu da çok bilinmeyen tarihimizde bir konu. Bir beyliğin içerisinde de yönetim anlayışında Büyük Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi Ademi merkeziyet söz konusu.
Evet, yani Türkiye Selçukluları açısından da aynı durum söz konusu. Bir örnek vereyim. Mesela Anadolu'da ilk defa Müslüman Türk Birliği'ni sağlayan, Anadolu'da Türkiye Devleti tabirini yerleştiren Sultan II. Kılıç Arslan, yaşlandığı sırada 1188 yılında kendisi henüz hayatta, yani tamam yaşlanmış, bir takım aksaklıkları var, rahatsızlıkları var ama belki 5-10 yıl daha yaşayacak. Buna rağmen 1188 yılında ne olur ne olmaz hemen ölürüm korkusuyla oğulları arasında kesin bir bölünme yapmış. 11 oğluna ülkeyi bölmüştür. Yani böyle bir şey var. Bir de damatlar var. Onlara da belli yerler vermiş. Şimdi ülkenin kaça bölündüğünü artık hesap edin.
Buradan çıkaralım
tabii,
hocam.
Tabii yani yine tabilik metbuluk ilişkisi var. Ama hükümdar, Büyük Sultan ortadan çekildiğinde kardeşler birbirine ne kadar bağlı kalırlar? İşte o zaman iç çatışma çıkıyor. Ve devlet birdenbire büyük bir iç krize, taht kavgalarına ve yönetim sorununa maruz kalıyor. Bu evet. Da Türk devletlerinin en büyük, o dönemde yaşadığı en büyük siyasi zaaflarından birisi.
Tabilik, metbuluk derken de açıklayalım. Bağlı olan ve bağlı olunan anlamında kullanıyor tarihçilerimiz bu kavramları. Hocam Ahmet Gazi'den sonra danişmentlilerin devamlılığında hangi sultan, beyler söz konusu oluyor? İkinci sorumda danişmentlilerin diğer Türk beylikleriyle ve diğer ülkelerle, devletlerle, Haçlılarla olan mücadeleleri konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, danişmet Ahmet Gazi'nin yapmış olduğu faaliyetlerin dönemin İslam kaynaklarında, Bizans kaynaklarında, hatta o çağdaki Selçuklu dönemi eserlerinde de anlatıldığını görüyoruz. Kendisinin hayatını anlatan Danişmetname adlı eser de gerçekten destani bir şekilde onun Anadolu'da Bizans'a karşı yapmış olduğu gazilik, gaza faaliyetlerini anlatmakta. İşte bu gaza faaliyetlerinden en büyüklerinden bir tanesini burada hemen belirtelim. 1097 yılında Anadolu'ya Haçlı seferlerinin ilk orduları geldiği sırada Danişmet Ahmet Gazi ile Sultan Kılıç Arslan Malatya önlerinde savaş halinde bulunuyorlardı 1097 yılında. Kılıç Arslan Haçlıların İznik'i kuşatmaya başladığını, Bizans'la beraber ittifak halinde başkentini kuşatma altında kaldığını haber alınca kendisi hızla merkeze dönmek gereğini duyuyor ve Danişmet Ahmet Gazi ile bir barış anlaşması yapıyor. Danişmet Ahmet Gazi arkasından onun durumunu soracak elçiler de gönderiyor ve hatta Kılıç Arslan'a destek olmaya başlıyor askerleriyle. Geliyor Eskişehir Ovası'nda, yani İznik'ten sonra Eskişehir Ovası'nda 1. Haçlı ordularıyla çok büyük bir savaş meydana geliyor. Ve Danişmet Ahmet Gazi de bütün Doğu Anadolu'daki Türk beyleri de, yani Artuk Bey, Karaca Bey, bütün bunlar da Doğu Anadolu'daki ordularını toplayıp, Türkmen beyler bunların hepsi de Eskişehir Ovası'na geliyorlar. Büyük bir Selçuklu ve tabii Kılıç Arslan'ın himayesindeki Türk ordusuyla Haçlılar arasında savaş meydana geliyor. Savaş Konya Ovası'na kadar uzuyor. Yani yol boyunca devam ediyor. Bu arada bugün sivil vatandaş diyoruz. Sivil halk, silahsız, masum halk, çocuklar, yaşlılar, kadınlar vesaire. Yani hareket edebilen her türlü canlı varlık tahrip olmasın diye halk mülteci duruma düşüyor. Şehirler boşaltılıyor. Bir başkent olan Konya, ikinci bir defa şöyle söyleyeyim, İznik başkenti düşünce Sultan hemen Konya'yı başkent yapmıştı. Orası da boşaltılıyor. Dolayısıyla şöyle görüyoruz konuyu. Haçlılara karşı mücadelede 1097-1098 yılında, 1099 ve 1100 yılında Danişmet Ahmet Gazi sürekli olarak Kılıç Arslan'la ittifak halinde oldu. 1100 yılında Sultan Kılıç Arslan'la beraber Danişmet Ahmet Gazi Malatya'yı kuşattılar. Malatya'yı neden kuşattılar? Malatya o sırada Haçlıların da bir akrabası olan Ermeni Gabriel'in elindeydi. Ermeni Gabriel nasıl akrabaydı Haçlılarla? Şöyle, Tarentumlu Bohemond isimli Haçlı prensi onun damadıydı. Dolayısıyla Antakya Haçlı Kontluğu ile Malatya arasında bir koridor vardı ve askeri bir ittifak vardı. İşte Malatya'nın bu kuşatması sırasında Haçlılar Malatya'yı dışarıdan ikinci defa Türkleri de kapsayacak şekilde kuşatmaya karar verdiler. Antakya'dan büyük bir orduyla geldiler. İşte bu savaşta, Malatya önlerindeki savaşta Kılıç Arslan'la Danışment Ahmet Gazi galip geldiler ve Bohemond'u esir aldılar. Danışment Ahmet Gazi Bohemond'u tutsak ederek Niksar'daki kaleye hapsetti. Kılıç Arslan ise başkent Konya'ya döndü. Ancak Kılıç Arslan'dan habersiz şekilde 260 bin dinara Bohemond'u serbest bıraktı Danışment Ahmet Gazi. Bu olay iki devlet arasında bir krize dönüştü.
Yani bundan, Selçuklu ve Danışment
Selçuklu arasında. Danışmentli krizine dönüştü. Bundan sonraki olaylarda ittifak yapmadılar. Danışment Ahmet Gazi 1104 yılında vefat edinceye kadar mücadelesine devam etti bölgede. Ancak eski gücünü aslında kısmen kaybetti Kılıç Arslan'dan dolayı. Demek ki Selçuklu desteği burada çok önem arz ediyordu danışmentler açısından. Ancak Selçuklu Sultanı'nın 1107 yılında şehit düşmesinden sonra yaşanan taht boşluğunda biz danışmentlerin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Danışmentliler bu defa Kayseri'ye kadar olan, Elbistan bölgesine kadar olan sahaya yayıldılar ve bir ara Konya'yı da kuşatarak kendilerine bağladılar. Yani Şahinşah döneminde biz Selçuklu ülkesinin de danışmentlere tabi olduğunu görüyoruz. Danışment Ahmet Gazi'nin oğlu Melik Gazi zamanında biz danışmentlerin zirve bir dönem yaşadığını söyleyebiliriz.
Bu esnada tarih kaç hocam?
1104-1134 yılları arasında 30 yıl başta bulunmuş Danışment Ahmet Gazi'nin oğlu Melik Gazi. Melik Gazi'den sonra yerine geçen oğullarından Yağı Basan, o da çok uzun süre bulunuyor.
Yağı Basan yani düşman basan hocam.
Yağı kelimesi Türkçe düşman demek. Yağı basan da düşman kıran, düşman basan, düşmana baskın veren anlamına geliyor. O da 30 yıl hükümdar olarak ülkeyi yönetmiş. İstikrarlı bir dönem aslında. Bu sırada ülke kendi içerisinde de çeşitli taht kavgalarıyla da yer yer uğraşmış. Yani Melik Muhammed'in ayrı hareket etmesi Malatya'da, işte Sivas'ta ayrı bir beyliğin ortaya çıkması gibi. Ancak 1134'ten sonra bu beyliğin kendi içerisinde parçalanmaya başladığını gösteriyor. Her ne kadar Zünnun son hükümdar olarak görülse de Zünnun'un aynı zamanda Bizans'la ittifak halinde Selçuklu'ya karşı hareket etmesi, nitekim Miryoküferon zaferinden önce Kılıç Arslan'ın karşısına dikilen ordu komutanları içerisinde, Anadolu beyler içerisinde Zünnun da bulunuyordu. Dolayısıyla Danışmentlilerin ve diğer Anadolu beylerinin Selçuklu'yla yer yer siyasi tartışmalar içerisine girince Bizans'la da ittifak yaptıklarını veya Bizans tarafından kullanıldıklarını diyelim. Kullanıldıklarını görüyoruz. Bazen buna Ermeni derebeyleri yani sergerde diyoruz. Derebeyleri de ortak oldular. Nitekim Sultan Kılıç Arslan zamanında biz bu tür siyasi manevraların her yıl gittikçe arttığını, Selçuklu'yu kuşatmak amacıyla beyleri birbirine düşürme politikasını Bizans'ın Sultan Kılıç Arslan'a karşı Manuel Komnen'in oyunları olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Danışmentliler Beyliği böyle ve fetih dönemi özellikle 1134'e kadar olan yaklaşık 55 yıllık bir dönemi Danışment Beyliği'nin en önemli ve düzenli dönemidir. Bu dönemi iyi bilirsek Danışmentli Beyliği'nin de tarihini ve yerleşimini, Anadolu fethindeki kalıcı izlerini daha iyi anlarız. Mesela bugün biliyorsunuz Çankırı'da Karatekin Üniversitemiz var. Karatekin Bey, Danışment Ahmet Gazi'nin hem yakını akrabası hem de komutanlarından bir Türkmen beyidir. Çankırı ve çevresinin Karadeniz'den Kastamonu, Çankırı'ya kadar olan bölgenin fatihidir. Kendisi ilk fatihidir. Ondan dolayı bu bölgedeki bir okulumuzun, üniversitemizin adı Karatekin Üniversitesi olmuştur. Yani tarihten gelen bir gelenek. Danışment Ahmet Gazi'nin öğrencisidir Yani Karatekin Bey.
Hocam bugün de geldik ne yazık ki süremizin sonuna ama bu Danişmendname ve ardından Danişmendlerin kültür, sanat, yaşayış, toplumsal yaşam ve devlet ordu yapısı hakkında henüz bir şey söyleyemedik dinleyicilerimize.
Evet.
Önümüzdeki hafta bilmiyorum Neslihan ne diyecek. Belki de bu kaldığımız yerden devam ederiz Güray Hocam.
Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bir değerlendirmesini yapalım yine dinleyicilerimize eksik kalmasın o konular. Danişmendlerin kültür ve medeniyet mirasları, kurduğu eserlerden günümüze kalanlar çok
evet,
fazla.
Hocam.
Onları değerlendirdikten sonra bir başka bir eleye geçebiliriz.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz bu hafta da bitirdik Türk Tarihinin İzinde programını ama önümüzdeki hafta Türk Tarihinin İzini sürmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.